kürekle atan bir makinist vardır. Tabii eskiden diyelim dakikada 10 kürek atıyorduk. Yıllar geçtikçe bu 7 küreğe, 5 küreğe düştü. Dedi ki bu trendekilere ve de trenin sahibi Rabbe de haksızlık. Yani daha genç olanlar bunu yapma zamanı. Ama tabii halen kilisenin içindeyiz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, vaaz veriyoruz ve bugün de sizin başınızı ağrıtacağım. Ama umarım yüreğinize esenlik getirir. Tamam. Ve konumuz olarak yani şey düşündüm ama geçenlerde bir yabancı bir vaizin vaazından esinlenerek biraz kopya alarak aslında birkaç kelime şeyine ama bu belki önemli. ISV'yi siz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben daha çok ISV'yi kullanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Mesih inanlısı, Hristiyan, İsa'nın öğrencisi neye benzer? Yani bu önemli. Biraz önce ışık olmaktan bahsedildi. Üsküdar Kilisesi bunu yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz ama bu neye benzer? Halk ne görüyor bize baktığında ya da ne görmesi lazım? Konumuz onunla ilgili. Ve önce size bir soruyla başlıyorum. Haberiniz olsun, Karataş'ta bu soru cevaptır. Yani hep tek adamı dinlemezsiniz. Onun için sorun bu. Size göre hangisi daha zor? İsa Mesih'e iman etmek mi? Yani zırhla atlama gibi. Çoğumuz için böyle büyük bir adım. Özellikle sen kökenden geliyorsan bu adımı atmak acayip zor geliyor. Yani ailemizin tepkisi ve sizler belki tanıyordunuz, sizlerin için de zor oldu. Benim için çok zor olmuştu. Yani hiç İngiltere'de öğreniyorum ve benim arayışım hani hangisi daha iyi değil. Bir ara yazın tatildeydik Ege'de, Ali Ağa'da. Civarında o zaman rafineri falan da yoktu. Sahilde oturuyorum 18 yaşlarında falan ve yüreğimdeki soru şuydu. Yani gerçek ne onu bilmek istiyorum. Gerçek ne? Tanrım varsan seni tanımak istiyorum. Ama öyle bıraktım. Öyle bir haykırıştı. Ve bazen Tanrı'ya sırf o haykırış yetiyor. Hani sonradan gidip de bir sürü kitap karıştırmadım. Dürüst olmak lazım. Hadi ay acaba nedir diye. Öyle bıraktım ama Rab hamdolsun ondan sonraki bir dönem içinde benim de işledi İngiltere'de. Yani hep bizler biliyoruz da halkın çoğu bilmiyor. Batıya bakıyor, Hristiyan diyor, bitti iş. Ama ben yıllarca Hristiyan ülkede yaşadım ama İsa'dan hiçbir şey duymadım. Kiliseye falan da gittim öyle, merak ettim, hoşuma gitti. Noel zamanı falan güzeldi. Ama gerçekten iman eden kişilerle, öğrencilerle tanıştım. Tartıştık, ben işte ortaokul din bilgilerimi sundum. o kadar. Yani ondan sonra bir İncil hediye ettiler ve onu okurken o yüreğime çok dokundu. Yani yıllardır tanıdığım yabancılardaki yahut da bende gelişmiş Hristiyanlık kavramıyla İncil'deki arasında sanki dağlarca fark vardı. Ve Tanrı'nın Rabbin o sözlerini okumak muhteşem geldi. Ve hep diyorum yani Hristiyan olmak peşinde değildim. Protestan olmak peşinde de değilim. Hiçbir şeyin halen de değilim. Ama İsa'ya aşık oldum. Yani Tanrı'ya aşık oldum İsa'nın davasısı. Oydu bütün mesele. Ama o ilk atlayış aylarca anladıktan sonra, az çok şurası anladıktan sonra bile aylarca o sınırı da bekledim. Çizginin üstünde durdum. Şimdi hayatımda hiçbir tane Hristiyan Türk'le karşılaşmamışım. Malum biz Hristiyan dersek Ermenidir, Rum'dur, Türk'te başka bir şey değil. Tek manyak Türk ben mi olacaktım yani Hristiyanlığı seçen olsam hem de yani deli ben mi olacaktım? Anam babam zar zor okumaya yollamış, biz geri döneceğiz vaftiz sertifikasıyla. Yani iş mi bu? Yani olamaz. Onun için öyle oturdum aylarca. Yani yüreğim amin demek istese bile kafam hayır diyordu. Ve en sonunda Rab zaten tepti itti bir şekilde yani iman ettik ama sorum şu. Size göre hangisi daha zor? İsa Mesih'e iman etmek mi ya da şu mu? İmanınızı sürdürüp yarışı bitirmek mi? Bir sürü engeller devamlı. Sizce hangisi daha zor? Size göre?
Bilmiyorum.
İman etmek. Benim için genel olarak kişiler. Evet, olabilir. İman etmek evet o zor bu toplumda. Özellikle çevre korkusu vesaire, aile. Sizin?
Pardon ben.
Kusura bakmayın. İsim, birkaçınızla tanıştık. Kesinlikle şimdi de isminizi sorup öğrensem bir saniye sonra bir daha sorarım. Özür dilerim şimdiden.
Ben Ama gerisi daha zor.
Evet.
Yarışı bitirebilmek.
Evet. Yani tabii ki ikisi de zor. Ama dediğiniz gibi bana göre de sürdürmek daha zor oluyor. Özellikle bazılarımız için. Şimdi ben hamdolsun o bakımdan çok şanslıyım. Eşim de imandı. Evimize girip kapımızı kapatıp Rab'le baş başa kalmak için fırsatımız olabiliyor. Evimizi ona göre yönetme fırsatımız oluyor. Belki sizlerin arasında da birçok kişi, birçok Türk kardeş burada belki de ailesindeki tek imanlı. Kaçamıyor hiçbir yere. Belki İncil'ini saklamak zorunda kalıyor. Rahat yaşayamıyor. Evin içinde bir sürü yalan dolan dolaşıyor. O ayrı bir şey yaşamaya çalışıyor. Çok daha zorluklar var. Artı bazen biz bekliyoruz. Belki müjdeyi biraz garip duyuyoruz. Sanki İsa seni seviyor. Her haltını, her işini halledecek. Hiç derdin olmayacak. Bundan sonra biz biraz böyle bize geliyor. Ondan sonra bakıyorsun. Oho, hayat daha bile zor olmuş. Bir sürü zorluk var. Hiç bitmiyor. Asgari ücretten banka müdürü olmuyorsun aniden. Yani onunla devam etmek zorundasın. Çevre aileyle, akrabayla sorunlar devam ediyor ve bazen diyorsun ki ben sürdüremeyeceğim bunu. Olmayacak. Ya da kilisede sorunlar oluyor, bir ilişkin bozukluyor. Ondan sonra uzaklaşıyorsun bir şeyler ve bazen o yarışı bitirmek, yani Paulus dediği gibi Luka'daki bir çok yani bütün İncil'de çok güzel yerler vardı. Anlatımlardan bir tanesi. İsa'nın bütün anlatımları harika. Çabucak şunu okuyalım. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasında düştü, filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. Evet, gerisi de sonra açıklamasını veriyor İsa. Benzetmenin anlamı şudur, tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Yani bu daha ilk baştan duyuyor ama inanmıyor, bir kenara atıyor onu. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böylelikleri denendikleri zaman imandan dönerler, dikenler arasında düşerler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Bildiğimiz bir öyküsü İsa'nın ama çok net bir anlatımı var. Ve biz eşimle konuşurken bazen malum 30 yıl içinde o kadar çok şey görüyorsunuz ki ben hiçbir şeye şaşmıyorum artık hayatta açıkçası. Ve gelen insanlar ve kiliseye gelip bir süre sonra gidiyor, şey yapıyor ya da büyümüyor. Ve bazen işte bir kardeş uzaklaşıyor da diyorsa işte zaten o inanmamıştı filan gibi bahanelerimiz oluyor. Ama bu benzetmeye baktığımızda o ilk başta inanmayan dışında hepsi esasen büyüyor, dikkat edersiniz. Büyümeyen demiyor, hiçbiri büyümüyor değil. Hepsi bir yerde o tohumu alıyor. Ama bazıları işte ne bileyim hayatın zorluğundan dolayı sürdüremiyor. Bazıları başka zevkler ilgisini çeken şeylerden dolayı devam etmiyor, büyümüyor. Ama bazıları devam ediyor. Yani hepsi bir şekilde alıyor esasen. Ama aldığımızla ne yapacağımız önemli. O zaman kendimize sormamız gerekiyor. Yani iyi ve güçlü toprağın ürünleri nedir? Ya da başka bir şekilde şöyle de sorabiliriz. Hangi ürünlere bakıp toprağın iyi ve sağlam, aslında orada sağlam diyordu güçlü değil, sağlam olduğunu anlarız. Yani bu esasen şimdi bakacaklarımız bize Mesih imanlısının neye benzediğini gösteren kıstasları gösterir. Bakacağız. Ve işte bu dediğim ya hani Baiz'den arakladım şeyler. Onun önerdiği ve hemfikir olduğum birkaç nokta. Vaktimiz biraz sınırlı, bir sürü şey paylaşacağım için bunları size soracaktım. Sizce nedir bunlar diye ama şimdi biraz hızlanalım. Başka bir sorum olacak. Şimdi bir insanın hayatında o hayatını idame ettirip göstermek, yaşarken orada bazı özellikler var. Bir karakteri var. Hepimizin bir karakteri var. Kendisine has özellikleri, karakterleri. Bilgimiz var. Değil mi? Herkes bir yerde nedir? Bizde hele Türk gelişmekte olan ülkelerde çocuğumuz herkes çaba harcıyor. Okula yollayalım, aman bilgi edinsin vesaire. Bir motivasyonumuz vardır. Ne amaç, ne amacın var, ne güdüyorsun? Tabii bununla beraber kişinin de yeteneği var. Şimdi bunları ele alacağız. Ama size bir yine sorun var. Sizce bunların bir öncelik sırası var mı? Sizce bir imanlı da hangileri bunu bir de şunu da eklemek istiyorum. Kilise içinde önderlik eden ya da önderlik yapmak isteyenler bunu özellikle iyi dinlesinler. Çünkü önder seçerken bunlara dikkat etmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Kilisede önderlik, kilisede hizmet edecek insanlarda bunların unsurları nedir onu not etmeniz lazım kafanıza. Bu zaten sizin bilgisayarınızda var, sonra da not alırsınız ama size bir soru. Sizce bunlara bir öncelik sırası var mı? Belki de yok. Yani ben ille de var demiyorum. Tuzak da değil. Sınıfta da kalmayacaksınız. Merak etmeyin. Onun için rahat olun. Var mı görüş şey olan? Ne dersiniz? Karakter. Efendim? Karakterden sonra motivasyon. Evet. Diyorsunuz. Çok tıkınıp sıkınıyorsunuz. Ne diyeyim, demeyeyim. Yanlış mı diyeyim, bir şey demeyeceğim. Görüşünüz. Belki de düşünmeniz için. Tamam. Aslında çok ille de bir şeyi yok. Ama ben bu, benim kafama göre bu. Tamam mı? Bakın, biraz önce bir ayet okudu. Bilmiyorum İlker mi okudu, birisi okumuştu. Hani önderlere güvenmeyin. Yani tabii şu anda güvenip beni çağırdınız, sağ olun da o açıdan demiyorum ama sonuçta her vaaz bir yorumdur. Sonuçta hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öğrendiklerimizden, Rab'den aldıklarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Hatalar yapabiliriz. Ama görüştür ve şu an bu konuda bazıları tabii ki görüş değil. Yani İsa Çarmıh'ta ölmedi diye çıkarsa bir önder. Yani fazla sorun var, evet. Kesinlikle. Ama bana göre, ben düşündüğümde, peki bu şimdi ortaya bir yazı çıkacak ama bu ayetlere bakarak hangi yazı çıkacak sizde? İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Sizde olmayanlara karşı bilgece davranın, böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. Ve bir diğer ayet, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. O zaman birincisi hangisi sizce? Hatırlıyor musunuz o dört tane bilgi? Evet, bence bu şu açıdan, neye inandığınızı bilmiyorsanız arkasından gidemezsiniz. Onun için öncelikle imanımızı iyi kavramaya ihtiyacımız var. Gerçekten neye inanıyorum ben? Ve de o zaman hayatımı değiştiriyorsam neye göre değiştiriyorum? Neden değiştiriyorum? Ve bu bakımdan bilgi çok önemli. Ve bilgelik bilgiyi doğru kullanmaktır açıkçası. Ve bu Rab korkusundan başlar deyince o zaman Rab korkusu Rabbi tanımaktan kaynaklandığı için de bu bilgi Tanrı'yı tanıma açısından kritik bir şey. Onun için bence imanlı olarak düşündüğümüz, yani bu bilgili insan çok iyidir anlamında da bunu söylemiyorum. Ama İsa Mesih'i izleyen bir kişi olarak kimi izlediğimi, ne hakkında izlediğimi, nasıl izleyeceğimi bilmeye ihtiyacım var. Ki izleyeyim. O bakımdan ben bilgiyi önce koyuyorum. Yani kime iman ettiğini bilmiyorsan, en başta bir ayet vardı. Yani içindeki umudun soran, İsa neden iman ediyorsun? Vallahi iyidir. Yetti mi bu yani? Çok güzeldir ki bazen tanıklıklarımız çok zayıf oluyor. Kiliseye gittim, inandım. Oh. Neden? İyi insanlar. Bu hayatı sürdürmek, o yarışı bitirmek için yeterli bir şey değil. Özellikle zorluklarla karşılaştığın zaman, özellikle bir başka insanlar sorunlarıyla sana geldiğinde sen ne cevap vereceksin, ne diyeceksin? O bakımdan bu bence kritik. Yani kutsal, yani Tanrı ve kutsal kitabını iyi tanımaya, gerçekleri iyi kavramaya, doğru yorumlamaya ihtiyacımız var. Nitekim İsa da diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim. O ayet benim hayatımda da çok kritik bir ayet. Çünkü Yuhanna'da, ilk Yuhanna bölümünü okumuştum. Yuhanna'da o ayete geldiğimde Yuhanna 4:16 geldiğimde resmen korktuğumu hatırlıyorum. Tek yol, tek gerçek, tek yaşam benim. Ben olmadan Baba Tanrı'ya kimse gelemez. Çünkü o ayeti okuduğumda korktum resmen. Yani İsa ya gerçeği söylüyor ya da çok büyük bir yalancı. Bakın biz büyürken İsa'yı peygamber olarak, Müslümanlar peygamber olarak kabul ediyoruz. Ederek büyüdük değil mi? Peygamber. Ama bir düşündüğünüzde bu ayeti bir peygamber söyler mi? Bence hayır. Çünkü bir peygamber der ki yol şu, gerçek şu, yaşam şu. Bunun ardından gidin der. Bir kişinin ortaya çıkıp da yol benim demesi için bu adamın ya manyak olması lazım, ya deli olması, ya da Tanrı olması, Rabbine olması lazım. Başka şansın yok. Nitekim C.S. Lewis de İngiliz yazar bir şey de yok. O da diyor bunu. Yani İsa bunu söylediği zaman 50-50 şans var. Yahut da şeytanın, iblisin diyor C.S. Lewis, aletidir o zaman. İnsanları aldatmak peşinde. Bununla karşılaştığında yani İsa iyidir, iyi vatandaştır, işte peygamberdir, maşallah, inşallah deyip bir kenara atamazsın. Değilse bizim hepimizin inancı burada anlamsız zaten. Ama Rab gerçekse, yol ve yaşamsa tek gidilecek yol o. Ve bunu kavramamız çok önemli. Niye iman ettiğimizde. Yani bir başka bir din şeyi değil. Tabii etkin biçimde de uygulamaya da ihtiyacımız var bilgiyi anlamak için. Bunun için de gerekli her şey bize verildi. Yani iyi anlamamız için her şey bize verildi esasen kutsal kitapta. Buna bir şu yönden bakalım. Bu ne millet? Bu nedir? Kurbağa. Kermit'in abisi. Tamam. Peki bu ne? Bacaksız, sessiz, zıplamaz bir şey. Nedir bu? Bak bilen var. Meraklısı. Türkçesi iribaş, İngilizcesi tadpole. Tamam mı? Ya baktığında bundan kurbağa çıkacağını pek beklemiyorsun değil mi? Yani rengi bile uygun değil. Ne bacak var, ne sesi var, ne zıplar. Ama bir gün bakıyorsun şu hale dönüşüyor bu. Bu doğa içinde bir gelişim. Ve doğal değişim içinde bakıyorsun o küçük garip işte yumurtadan iribaşa oradan öbür aradakine ne denir bilmiyorum biyolog diyelim kurbağacık diyelim biz ve ondan sonra kurbağaya dönüşüyor. Bu doğal yaşamda bunu görüyoruz. Tabii kelebek bundan daha muhteşem bir değişim ama bir de doğaüstü bir değişim var. Şimdi bizde oluşan, iman ettiğimizde bizde oluşan doğaüstü bir değişim. Hepsi ampul. Ama sormamız lazım. Dış aynıyken iç nasıl değişir? Yani siz şu anda İstanbul'unuz acayip kalabalık zaten. Metroyla geldim ve baktığınızda aradan ne fark? Hepimiz benzeriz. Az çok yani tabii saçımız var, yok uzun boylu, kısa boylu, esmer vesaire. Ama dış aynıyken iç ve değişmezken içimiz nasıl değişir? Ve bunun da biliyoruz biz, bunu biliyorsun zaten. Çünkü güç kaynağının dokunuşuna ihtiyacı var. Bütün ampuller aynı olmasına rağmen yanan ampul o enerjiye bağlanan ampuldür. Ve bunu biz de yapan da Tanrı'nın biliyoruz ki kutsal ruhu. Başka hiçbir inançta dünyada Tanrı İman eden kişiye kendi ruhunu verecek diye bir vaat yok. Hiçbir inanç da yok. Hepsinde şunu yap, bunu yap, bunu yap, bir sürü kural. Ve tabii kurallar yeterince açık olmayınca onlara yardımcı kitaplar derken bir sürü yazı, bir sürü çalışma gerekiyor. Ve bir tek bunda şu var, Tanrı'nın düşüncelerini ve Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Bu mantık. Ve Tanrı diyor ki, madem ki başkası, siz bilemeyeceksiniz bunu, anlayıp bilebilmeniz için sizin benim ruhuma ihtiyacınız var. Bu kadar basit. Ve ben sizi küçümsemiyorum ve sevdiğimden dolayı da size ruhumu veriyorum. Bu muhteşem bir şey. Ve bu benim için bir testti iman ederken. Kafamın bir okumuştum bunları ve biliyordum, bak diyorum, burada Tanrı şimdi ruhunu verecek ve beni içten değiştirecek. O zaman değişim görmezsem, bu da boş bir felsefe, atarız bir kenara, anamıza babamıza da söylemeyiz, salla gitsin. Öyle düşünüyordum. Ama değişim görürsem demek ki gerçektir, izlemeye devam ederim. Ama yine de karar vermedim, korktum. Dedim ya, çizginin üstünde oturup durdum, anlasam bile. Ta ki bir gün Rab, İskoçya'da bir yerdeydim, bir arkadaşını ziyaret ediyorum, yalnız başına bir odada. Ve o anda, o gün, işte bir saat sonra trene binecektim, yüreğimde bir baskı hissettim böyle. Yani bir şey basıyor içimden, fiziksel bir baskı. Ama tarif edemiyorum, iman etmemişim fakat yine de kafamda bunun Tanrı olduğunu biliyordum. Ve tek hissettiğim Tanrı'dan, teslim oluyor musun diye bir sözdü. Teslim oluyor musun? Bazen biz insanlara bir sürü kuralla görüştü. Şunu dua edersen, bunu yaparsan, şunu şunu şunu yaparsan iman ettin. Değil, her Tanrı'ya Rab her birimize olduğumuz yerde ulaşıyor. Ve orada ben bir sürü bir şey söylemek zorunda değildim. Tek şey, anlamıştım birçok şeyi ama teslim oluyor muydum? Ve Rab'be tek dediğim, tamam oluyorum. Ve gerisi malum, 72'den bugüne artık. Buyurun, buyurun. Aileden, evet. Ha, o sevinmediler açıkçası. Yani tabii ben de koşup söylemedim. Babamın ilk, nasıl buraya gidecektim ama neyse, siz misafirsiniz zaten, soru da sorunuz. Ben arada bir, tabii yok yok, hiç hoş geldiniz, hiç sorun değil. Babam arada birle babamla camiye giderdik. Ben işte 19-20. Bir gün yine öyle bir cumaya hadi gidelim oğlum dedi. Ben yan çizmeye çalıştım. Dedim şimdi inanmıyorum, artık gitmeyeyim. İki yüzlü olmak istemedim açıkçası ama ona da nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ne deneyeceğini de bilmiyorum. Neyse ısrar etti sonunda. Ben kendisine dedim ki, yani baba bak aslında ben İncil Hristiyanlıkla ilgileniyorum dedim. Suratını astı ve tek ilk söylediği, bu ülke için kayıpsın dedi. Yani çünkü bizde, bizim kafamızda şu yerleşik maalesef, Türksün Müslümansın. Ha, sizde olmayabilir ama genelde toplum içinde öyle bir düşünce var. Aynen, ben size %100 katılıyorum. Çok haklısınız. Ama çoğunda, toplumunda ve bizde yerleşen o bir düşünce yapısı var. İkisi aynı şeydir diye. Ve neyse, ben yine onunla gittim. Ama ailem, tabii sevinmediler, üzüldüler. Çünkü toplumda genelde düşünce şu oluyor, hepimiz de yaşamışızdır. Konu komşuya ne diyeceğiz? Utandırdın bizi. Ben o zaman 19 yaşlarında falan, bir de genç, 19-20 yaşlarında. Şeyi ayırt edemiyoruz. Yani bu benim Tanrı'ya vereceğim hesap. Ailemi değil. Ben iyi vatandaşsam, ülkemin istediklerini yerine getiriyorsam, yasalarını tutuyorsam, iyiliği için varsam, öbürünün hesabını Tanrı'ya vereceğim. Ve Tanrı'nın önünde durduğum zaman ben orada bahane uyduramayacağım. Ya kusura bakma Tanrım, anam babam dedi. Ya işte bizim komşu Ayşe Hanım demişti. Ahmet Efendi dedi. Onun için ben de inanmadım. Tanrı diyeceksin, senin aklın yok muydu? Senin yüreğin yok muydu? Ve İncil'de, Kutsal Kitap'ta da diyor ki, kim tüm yüreğiyle beni ararsa beni bulacaktır diyor. Ve ben kendimi ona bulduracağım diyor hatta. Muhteşem bir söz. Onun için tepki alıyor insan ama ben de onlara tepki gösterdim, o önemli. Babam hayatta değil ama yani bu bahsettiğim tabii 40 yıl önce, 42 yıl önce oldu. İlişkimiz sürdü. Pek anlayamadılar. Aslında en acı tarafı şu oluyor. Çoğu kez anne babalarımız dönüp de oğlum ne inanıyorsun, neden inanıyorsun sormuyor. Sadece bir duvar örüyorlar. Bir utandırıldık duvarı. Oturup konuşma, anlatma fırsatı çok olmadı. Birkaç kere mektup yazıp anlatmaya çalıştım. Ama şu var, Tanrı bize diyor ki sev. Onun için ben onları her zaman sevmeye, saygı göstermeye devam ettim. Tabii torunlar gelince de yumuşadı iş. Malum. Ama neyse onu orada bırakabilirsem. Ama sonuçta Tanrı'dan gelen ruhu aldık ve imanlı olarak hepsine girmeyeceğim tabii neye inanıyoruz falan diye. Ama bir iki noktaya değinmek istiyorum. Çünkü ben kiliselerde bu konuda biraz eksiklik diyeyim görüyorum. Kiliselerimizde Türkiye'de. O da bu. Ne İncil ne de kutsal kitabın temeli çarmıh değildir. Hadi beni dışarı atabilirsiniz. Hele burada bir de arkamda çarmıh da dur. Ne dersiniz? Doğru mu diyorum? Ne İncil ne de kutsal kitabın temeli çarmıh değildir diye iddia atıyorum. Neyse fazla sizi üzmeyin. Çok sapık değilim. Temel Tanrı'nın sevgisidir. Çarmıh bir Tanrı'nın yaptığı işin içindeki güçlü silahıdır, şeyidir. Sevgisinin götürdüğü noktadır ama temeli değildir. Çarmıhtan çıkıp da çarmıhı yaratmadı Tanrı. Çarmıha götürmediyse, çarmıha gitmesinin sebebi Tanrı'nın sevgisi ve çocuğunu kaybetmek istememesinden kaynaklanıyor. Onun için kutsal kitabın temeli Tanrı'nın sevgisidir. En baştan beri yaratılış 1'e bakın ne diyor? İnsanı kendi benzerliğimizde yaratalım diyor. Yarattıktan sonra da bakıp diyor ki her şey çok iyiydi. Ve onunla beraber bahçede dolaşma isteği var Tanrı'da. Aynı şey kendi çocuklarımız için geçerli değil mi? Yani garip bir anne baba değilseniz. Yani çocuklarınızı seviyorsunuz. Sevinçle. Yani onlar için bir çarmıha benzer bir kurban vermek zorundaysanız. Bu çok basit bir şey de olabilir. Veyahut da bütün emeğinizle çalışıp onları okutmak olabilir. Neyse bu. O sevginizin bir enstrümanıdır diyeceğim artık. Çarmıh da öyle. Tabii ki çok önemli. Çünkü kurtuluşumuzun noktası. Bir ödenen bedel. Ama müjde Tanrı'nın egemenliğinin gelmiş olmasıdır. Markos 1. bölümde İsa ilk başlarken diyor, müjde diyor, hepinize müjdeyi getirdim. Tanrı'nın egemenliği sizinledir diyor. Müjde esas o. Çarmıhla beraber Tanrı'nın egemenliğin gelmesi var. Esas müjde odur. Çarmıhın tek başına kendisi değil. Çarmıh bu egemenliğin yolunu açan, Tanrı'nın egemenliğin gelmesinin yolunu açan ve bu sevginin ödediği bedeldir. Ama kökte yatan Tanrı'nın sevgisidir ve bunu her imanlının çok iyi kavramaya ihtiyacı var. Aksi takdirde gidip insanlara Tanrı seni seviyor. Niye diyorsunuz o zaman bunu? Eğer bu değilse temel. İngilizler için özellikle bu. Tamam. Her şeye Rab istedi kulbu uydurmayın. Buna kusura bakmayın ben illet oluyorum. İmanlar arasında çok duyuyorum çünkü bunu. Her bir şey olduğunda, bir dert olduğunda, bir sorun olduğunda Rab istedi. Ya kardeşim bir defa Tanrı kötü mü değil mi? Hangisi? Ne dersiniz? Tanrı kötü mü? Değil. Tanrı iyidir diyor. O zaman kötü olan şeylerde niye tutup da Rab istedi diyorsunuz? Kusura bakmayın diyorsunuz diyorum yani siz genel anlamda kullanıyorsunuz yani sizi kastetmiyorum. Tamam yani sizi suçlama değil. Ama diyoruz bunu çünkü böyle bir şey duyduk iman ettiğimizde birileri bir şey söyledi. Biz de hemen demek ki bu böyle deyip dalıyoruz ama imanlı bakın kusura bakmayın kabaca olacak ama imanlı olmak aptal olmak anlamına gelmez. Amin mi? Amin. Hamdolsun. Yani o zaman Tanrı bize nitekim biraz önce okuduğu kulağı olan işitsin. Bunun arkasında ne yatar? Aklı olan da kullansın. Değil mi? Yani o zaman bizim hakikaten düşünmemiz lazım. Yani bir şey söylüyorsam acaba bu Tanrı'ya uyuyor mu, karakterine uygun mu, yoksa bir alıştığımız gelenekten gidip söylüyoruz mu, düşünmek lazım. Ve burada ve onu hatta yani yaşamımızda, dünyada olan her şeyi Rabbin istediği. Şimdi Paris'te, Ankara'daki olay, patlama. İşte kardeşler, işte cevap veremiyoruz neden olduğunu. Bu sefer biz Rab biliyor, Rabbin isteği olsun. İyi de yani Tanrı'nın kötülükle işi yoktur bir defa. Bunu anlamamız lazım. Tanrı kötü değildir ve kötülükle denemez diyor zaten Yakup'ta. Tanrı'yla kötülükle denemez. Yargı olacaksa bir defa şunu düşünün. Biz bazen ah kötülükler de Rab'den falan diye düşündüğümüz zaman şunu düşünün. Yargı olacaksa Tanrı'nın istemediği eylemler var demektir. Biraz mantık bu. Bu büyük felsefe değil, tamam mı? Bu çok basit mantık bu.
Evet.
Çok basit mantık. Yargı olacaksa, bir şeyi yargılayacaksan demek istenmeyen bir şeyler yapılıyor. Yoksa neden yargılıyorsun? Değil mi? Demek Tanrı'nın istemediği eylemler var dünyada ki Tanrı yargılayacak bunları. Demek ki her yapılanda, aksi takdirde biz, kusura bakmayın, İslamiyet'teki kadercilik noktasına gideriz. Şer de ilk de Tanrı'dandır diye bütün öğretişe ters gitmiş oluruz. O zaman bütün kötülük Tanrı'dansa yargılamaya da hakkı yok. Değil mi? Bu da basit mantık. Buyurun gel. Evet. Ha, yani ama şeytandan bahsetmeyi pek toplum sevmediği için. Evet. Aynen. Seç. Şimdi biraz. Ama
kötülük
seçim öyle ama seçim kısmına tabii seçime şimdi zaten seçim kısmına geleceğim ama Kutsal kitapta inanç aslında benzer şey, kötülük şeytanın işidir. Aslında kötülük ve karanlık Tanrı'nın olmamasıdır. Karanlık olmadığı zaman, yani bir kutuyu düşünün. O kutunun içinde hiçbir ışık yoksa nedir o kutunun içinde, ne vardır? Karanlık. Gayet basit. Işığı bir yerden çıkarttın mı karanlık kalır. Ve Tanrı'yı çıkarttın mı hayatından ve dünyadan, kalan doğal olarak da karanlıktır. Ancak toplumda ki yansıtılması her zaman şey olmuştur. İşte Allah istedi, Allah vermiş, budur kaderi filan diyerekten gidilir. Yani o seçimi insan hiçbir zaman kendisine şey yapamıyor. Ama sonuçta bir Rus... Tabii yürek ve vicdan da vermiş. Doğru. Nitekim kutsal kitapta eski ayette de şey der. Ben size ölüm ve yaşam verdim. Yaşamı seçin der Tanrı. Ki aynı dediğiniz noktaya... Tabii yani doğruluğu seçin, yaşam, ölüm, çünkü kötülüğün neticesi ölümdür diyor kutsal kitaba bakalım. Yani Tanrı'nın arzusu sonuçta teolojimiz olarak şu, şunu fark etmemiz lazım. Yani çarmıh küçümsemiyorum hiçbir zaman, yanlış anlamayın. Ama her insan Tanrı'nın baba sevgisini bilsin ve tanısın istiyor abi. Nitekim benim öyle ayet ezberleme şeyim yoktur maalesef. Benim yani bazıları acayip çok bu sabah neydi birisiyle, yok kıskanmak kelimesi yerine başka bir imrenmek. Ya, imrenmek. Tamam. Evet şey, imrenmek kıskanmanın günahsız tipi. Neyse. Hep imreniyorum öyle pat diye ayeti söyler, nerede olduğunu söyler. Ben yapamıyorum. Benim anlayışım şeydi, sayfanın şu tarafındaydı filan. Ancak 40 yıldan sonra halen oradayım. Neyse. Ama... Amin. İyi. Ama işte birine Korintlerde var ya, diyor yani Pavlus diyor, yalvarıyorum gelin Tanrı'yla barışın. Tanrı'nın bütün haykırışı bu. gelin ve sevgimi anlayın. Ben barışmak peşindeyim Tanrı olarak. Barışmak istiyorum. Ve bunu bilmemiz lazım. Peki, tamam. Tanrı'yı tanımak ve tüm yüreğinizi, aklınızı ve gönlünüzle sevmek için seçiminiz ve işinizdir. Biraz önce özür dilerim isminizi sormadım ama Aynur Hanım'ın dediği gibi. Yani bizim seçimimiz, tamam. Tanrı'yı tanımak ve tüm yüreğimiz ve aklımız ve gücümüzle sevmek bizim seçimimizdir. Sizin seçiminiz. Bunu kimse size zorlayamaz ve sizin işinizdir. Kutsal Ruh sizde var. Amin mi? Cepte. Diyelim, yürekte diyelim, cepte diyelim. Kutsal kitabınız var. Şanslı bir ülkedeyiz. O bakımdan elimizde kitap var. Bazı ülkelerde yok maalesef yazılı. Size yardımcı olacak kardeşler, abiler, ablalar var. Doğru mu?
Doğru.
E o zaman yani bazen bahaneniz işte pek istemiyorum. Ben büyüyemiyorum Rab'de. Yani çok da bir bahanemiz yok. Evet, hayatın sorunları var ama esasen tüm ihtiyaçlarımız da sağlanmış. Kısacası Rab'de büyümek ve derinleşmemek için hiçbirimizin bahanesi yok. Oh, biz 34 dakikayı yapmışız burada. Kötü bu, bak saat çıkıyor burada. Ben siz görmüyorsunuz ama nasıl ben bunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Neyse, kaça kadar zamanınız var? Yok yok. Neyse. Peki bu hangisi sizce? Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim. Sülo, yani Süleyman'ın özdeyişleri. Ben Sülo diye kısa geçiyorum. Tamam mı? Bu da hangisi sizce, hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Karakter, ne kaldı? Karakter, motivasyon, yetenek. Bu bilgeliği yaptık. O gittik. Bu hangisi? Bu motivasyon amaç. Aslında karakterle motivasyon amaç biraz zorlandım. Ya ikisi çok birbirine çünkü bağlı şeyler esasen. Ama bence bu çok önemli. Nitekim Matta 5'e baktığımızda görürüz. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Doğruluğa acıkıp susuyor muyuz imanlı olarak? Yoksa sırf kurtulmak peşinde miyiz? Sırf kurtulmaksa dertimiz, ki ben onlara vampir Hristiyan diyorum. Yani, yani Mesih'in kanı aldık, kurtulduk. Haleluya. Ondan sonra bitti. Bakmayın. Ama öyle. Yani bütün amaç sırf o sanki. Yani kurtulduk, bitti. Değil. Yani kardeşim, ben yüreğim susuyor mu doğruluk için? Ve bazen karşılaşıyoruz kiliselerde, sizde de garanti oluyordur. E ben o kardeşi affettim ama bir daha ona gittiğine görüşmem. Hoppala, bu ne biçim affetmek oluyor? Ve şey, bir dini kural belli bir şeyler içinde ama Tanrı diyor ki bir dakika, senin motivasyonun, senin yüreğinde susadığın ne? Yani gerçekten Tanrı'yı arzuluyor muyuz? Bu önderlik için de çok önemli. Bakın her tip, çok farklı önderlikler vardır ve biraz belki nasırlara burada basmayacağım ama şey, hani zor bir konu ama her önder aslında önder olmaması lazım. Önderim diyen. Özellikle protestanlıkla bu zaten büyük bir dert. Belki Tanrı, belki kutsal kitabı çok iyi biliyorlar ama bir önder egemenlik kurmaya çalışıyorsa o kişiden korkun ve kaçın. Kontrol hastasıysa, ben bilirim, bana sorgulayamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, bazı politikacılar gibi, o önderden kaçın. Kusura bakmayın, hoş bir şey değil ama, çünkü sizin büyümeniz ve bereketlenmenize fırsat vermeyecektir o kişi. Ve bu Tanrı'nın gözüne doğru değil. Biraz önce okuduk o ayetleri. Diyor ki siz hizmet etmeye çağrıldınız. Yani biz de onun için, yani siz hizmet etmek istiyorsanız kendinize sormanız lazım. Size ben neden yapmak istiyorum bunu? Kendimi ispatlamak mı? Egomu mu tatmin etmeye çalışıyorum? Bir şeyi mi kanıtlamaya çalışıyorum? Bir pozisyona mı geçmek içindir çabam? Yoksa doğruluğu susadığım için mi? Yani yapılması gereken bu. İncil'de Galiba hatırla şimdi. Neredeydi? İbrahim yok. Petrus'tan unuttum şimdi, kusura bakmayın, bakarsınız. Şey vardı, bir günahın çok net bir tanımlaması var. Doğruyu bilip yapmazsam günah işlerim diyor. Doğruyu bilip yapmazsam günah işlerim. Çok basit bir tanımlama günah için. Ve bu da bu. Ben yapıyorum çünkü doğru olduğu için. Merhamet ediyorum çünkü merhamet etmek Tanrı'nın yüreği. Ve ben iman ettiğim zaman diyorum ki ben Tanrım senin yüreğini taşımak istiyorum. Hristiyan lakabı, İsa diye kendinize dersiniz ya da haç takmamız ya da kiliseye gitmemiz bizi İsa'nın izleyicisi yapmaz. Mesih'in ruhu bizde varsa o bizi İsa'nın izleyicisi yapar. Biraz hızlanayım, kusura bakmayın. Neyse, geldik buna. Bunu sormayacağım, vakitte harcamayacağım. Karakter. Dedim ya ikisi birlikte. Karakter, bütün olay bu esasen. İmanlı ki olarak bizim karakterimiz nedir, ne oluyor, nasıl gelişiyor, neyi gösteriyoruz? Diyor ki içinizdeki umudu, nedeni soran, biraz önce okuduk bu ayeti ama arkası geliyor ayetin. Diyor ki yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Yani içimdeki umudu anlatırken insanlara ben biliyorum havasına da girebiliriz. Sen ne biliyorsun, sen ne kem oluyorsun da konuşuyorsun benimle. Yani çok özür dilerim ama bir isim tabii ki vermeyeceğim ama Önder tanıyordum ve onun için birisi bilmedi bir karışık birçok kilisenin ortak olduğu bir dua toplantısında ve sonra yakındı o kişi. Gelip benim dua için dua etmek istedi. O kimdi ki benim için dua edecek? Dedim ben bir kaldım orada artık diye. Ya sen kimsin ki dua istemeyesin? Yani Rab'den o insan seni tanımak zorunda değil. Tanısa da tanımasa da bu insan gelmiş senin için dua etmek istiyor. Belki çok iyi edecek, belki etmeyecek. Belki ihtiyaç hissediyorsun, hissetmiyorsun. Onu kırmaya hakkın yok ki. Ve burada da bunu hatırlatıyor bize. Bak ki tamam sen paylaş, müjdeyi de ver. Ama karşı tarafa her zaman saygılı ol. Onun için size yalvarırım kimsenin inancına saldırmayın. Biz yargıç değiliz. Tanrı'nın, o insanların hayatı hakkında hiçbir şey çoğu kez bilmiyoruz. Ve çoğu insan oğlu, Tanrı onun için yargı vermiyor insana. Çünkü en berbat yargıçlarız insanlar olarak. Çok kötü kararlar veriyoruz. Mahkemeleri bir kenara bırakın, onlar da öyle zaten de insan olarak. Buyurun. Evet.
Bulunduğunuz yerde öldürülecek. Kitap bunu emreder. Peki İncil ve bir başka dönen imanlı için, pardon, bir başka dini seçen imanlı için bir ceza ya da kilisede böyle bir ceza diğer ülkelerde var mı?
Yoktur. Yani onun için bakın öyle bir ceza yok. Çünkü biz insanlara ceza verilmeye çağrılmadık ki. Tanrı diyor ki düşmanını sev. Şimdi düşmanını sev dedikten sonra daha ne cezası olacak bunun? Yani o kişi bana hesap vermek zorunda değil. Tanrı'yla ilgili bir şey bu. Eğer o artık ben buna inanmıyorum ya da yanlış inanmışım deyip çekip giderse bunun hesabını Tanrı. Ha sen diyebilirsin ya o zaman bizim ortak bazı şeylerimize katılamazsın. Çünkü sen huzuru bozuyorsun falan. Öyle bir şey diyebilirsin en fazla belki de. Ama bir ceza veremezsin o insana. Yani bir böyle bir toplantıya katılmıştım yıllar önce Ayvalık'ta bu işte inanç özgürlüğü falan konusunda ve orada şunları sormuştum ki bütün kitle zaten Müslüman, bir tek 2-3 kişi biz gitmiştik kiliseden. Dedim yani ben bugüne kadar kimsenin mezara, kefenine pasaport ya da nüfus kağıdıyla girdiğini görmedim. Yani öbür tarafta dünyaya ait hesapları, Tanrı'yla ilgili hesapları Tanrı'ya vereceğiz. O bakın onun için öyle bir ceza bir şey yok. Yani kısacası saygılı olalım, hiç kimsenin inancına ya da inanmamasına saldırmamaya dikkat edin. Konuşun ama bir yerde artık daha fazla belki konuşulmayacak bir şey varsa, hele hele öbür kişinin inancını hiç fazla bilmiyorsanız hiç fazla girmemek daha akıllı. Diğer bir alet de aynı şey okuduk onu da. Sizde olmayanlara karşı bilgece davranın ve sonra diyor ama sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Dünya çok farklı insanlarla dolu. Şu odada bile her birimiz çok çok farklıyız. Bazıları gelip diyor, niye elini kaldırıyorsun ilahi söylerken, niye oturuyorsun, niye kalkıyorsun, niye işte şunu yapmadın, niye bunu yapmadın? Ya Tanrı çok farklı yaratmış her şeyi. Ya, lütuftan başka çare yok. Bunu yani son yıllarda çok daha net anladım. Yani hani neden lütufla kurtardı? Çünkü başka bir yolu yok. Yani lütuf göstermekten başka çare yok. Yoksa her birimiz için bir sürü kural koymak zorundayız. Bir sürü standart. Hanginizin standartı geçerli olacak? Şimdi kız kardeş standartına göre mi gideceğiz? Zekanın standartına mı göre gideceğiz? Ve çoğumuz başkalarının geçmişini hiçbir şey bilmiyoruz. Basit bir örnek vereyim. Geçen sene bir İngiltere'ye gitmiştim. Orada bir Hint asıllı bir beyle konuşuyordum. İmamlı falan değil. Fakat bir İngiltere'de bir farklı bir yapı var. Yargıç ama üst kademe yargıçlardan değil. Şeyden bahsetti. Çocuk mahkemelerinde hizmet eden birisi. Ne kadar zorlandığından bahsetti. Dedi ki yani diyelim 13 yaşında çocuk geliyor, bir şeyler çalmış, ceza vermek zorundasın. Ama aynı zamanda bu çocuğun 8 yaşında annesinin erkek arkadaşı onu sevmediği için annesi tarafından evden atıldığını da biliyorsun. Bu çocuğun kabahati mi, öbürlerinin kabahati mi? Ama çalan çocuk. Neye göre yargılayacaksın? Ve biz bir insan olarak hep bununla karşı karşıyayız. Ve ben şunu öğrendim. Ben yani dediğim gibi protestan olmak peşinde de çıkmadım ama bu buydu yüreğime en yakın olan. Onun için Ortodoks Kilisesi'nde, Katolik Kilisesi'nde şunu bunu yargılamak peşinde değil. Bir kişi ruhun meyvelerini, armağanlarını demiyorum, ruhun meyvelerini simsiyah cübbeler içinde veriyorsa bana ne? Önemli olan meyve. Neden bu ağacın yaprağı şu şey demezsiniz. Yani meyvasını veriyorsa hamdolsun yersiniz. Bu kadar basit. Onun için çok yani bu meyvelere gelince karakterde Romalılar 12:2 imanlı olmayanlara diye ilimanlara yazılı. Değil mi? Roma'daki kiliseye yazılı. Ve orada ne diyor imanlara? Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Demek ki iman ettiğimiz an her şey değişmiyor. Ruhen değişiyoruz Rab'de aldığımız fakat düşünce yapımız halen değişmiyor. Ve düşüncelerimizin Tanrı'nın işlemesine izin vermeye ihtiyacımız var. İmanlı olarak eskiden nasıl davranıyordunuz artık yapmayın. Diyor ya bir yerde eskiden çalıyordunuz artık hırsızlık yapmayın. Eskiden dedikodu yapıyordunuz artık yapmayın. Yani sonuçta birisi daha iyi bir yol göstermiş. Yani bu şeye benziyor. Eskiden ben çamaşırları 40 gün ıslatırdım. Birisi gelip diyor ki yahu kardeşim bak Omo kullan. Reklamda, reklam arası gibi oldu ama. Yani iyi hamdolsun. Kurtuldun bundan. O zaman biz de Tanrı da diyor ki hayır değişmeye ihtiyacım var. Yani bir çoğu kez problemlerimiz burada kardeşler. Çoğumuz farkında değiliz. Biz zannediyoruz ki hani vardır ya doktorların en çok yakındığı konulardan biri antibiyotik verdiğinde insanların bunu düzgün almamasıdır. Veriyor, bir kere alayım bitsin. Sen bana bir aşı yap, gitsin. Hiçbir şey kalmasın. Uğraşmayın, sorumluluk almayın. Ama Rab diyor ki fikirlerinizde değişin, düşünün, öğrenin, yaşayın ve değiştikçe bunlar olacak. Bakın bir sürü liste. Aman diyeceksin bir sürü ahlak listesi gibi. Hiçbirini ben uydurmadım, tamam mı? Hepsi kutsal kitaptan, hepsi İncil'den, hatta iki bölümden sayılır. Yani bir Galatyalılar 5 ve 1. Timoteus'tan. Sevgi gösteren, sevinçli, esenlik getiren, sabırlı, şefkatli, iyilikten yana, oh say babam say, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, bunlar önderleri, ağır başlı, temiz vicdanlı, iftiracı değil, ölçülü, tek eşli, çocuklarını, evlerini iyi yöneten, yani Rab kusura bakmayın açıkçası diyor ki Benim halkım böyle. Benim çocuklarım böyle diyor. Vardır ya hani anne babalar gururlanır. Benim oğlum böyledir. Benim kızım böyledir. Şanlı da böyle diyor. Ben böyle benim yani bunlar bizim için çok yüksek standart ahlak kuralları gibi geliyor ama Tanrı için Tanrı diyor ki normal bu. Normali bu. Öbürleri anormal. Biz sert olduğumuz, kavgacı olduğumuz, yalancı olduğumuz zaman anormal. Tanrı için normali bu. Ve bunlardan hoşlanmıyorsak o zaman cennette ayvayı yediniz. Çünkü orada hep bu olacak. Tek eşliği olmayacak ama. Yani bazıları diyor işte sevgiden. Ben sevmeyi zor, o zaman cennette iyi bir ayvayı yedin çünkü sevgi kalıcı diyor. Tamam kızlar. Hayır demem. Doğru. Tabii. Amin, amin. Ya öyle. Aslında o konuda paylaşacaktım ama sonradan değiştirdim bunu. Yani en sonda bahsedeceğim ona zaten. Ona geleceğim. Yani nasıl ki kök Tanrı'nın sevgisi ise ebedi kalacak olan da sevgi. Ona geleceğim şimdi birazdan. Tamam mı? Bakın her en sondakinin altını çizdim. Her bakımdan güvenilir olmalı. Kilisede hizmet edecekseniz ya da siz önderler olarak hizmet edecek kişileri ararken buna bakıyor musunuz? Bu kişi her bakımdan güvenilir mi? Yani yapacağım deyip yapmıyorsa, geleceğim deyip gelmiyorsa bu adamı, bu kadını neden başka insanlara eziyet olarak atıyorsunuz o zaman? Yani ve bir kendimize de sormamız lazım. Ben güvenilir miyim? Güven kazanılan bir şey. İlk başında tabii herkese fırsat veriyorsun tanıştığında. Güvenmek istiyorsun. Ama sonuçta güven kazanılan bir şeydir. İnsan senin güvenilir olduğunu görmeye ihtiyacı var. Ve bu bizlerin sorumluluğu. Vaktimiz az olduğu için çok detaylandıramıyorum. Ama bu güven ve karakterle ilgili bir de çok önemli bir unsur da var. O da yaşam siciliniz. İngilizce'de track record diyelim buna. Tamam mı? Geçmiş karakter, yani geçmişinizin izleri ne? Üstteki gibi mi? Henüz çıkışlı, bir gün sözü tutar, ertesi gün sözü tutmaz. Bir gün gelir bunu yapar, bir gün yapmaz, bir gün çalar, bir gün çalmaz. Yani bir gün haleluya, amin, ertesi gün böyle. Yani nedir sizin çizginiz ne? Belki de geçmişte öyleydi, biraz ayar düzeldi mi iman ettikten sonra da esasen düzelmesi lazım. Düzelmediyse, amin hamdolsun, pardon. Ama düzelmediyse korkmayın, fakat oturup düşünün ve dua edin karşılara. Bir problem var demek. Tıkanmış noktalar var demek. Bakın iman ettiğimizde ne dedik? Fikirlerimize yenilenmeye ihtiyacımız var. Ama alıştığımız şeyler var ve yaralarımız var geçmişinde. O küçük çocuğun örneğini verdim. 13 yaşında hırsızlık yapıp ceza ama 8 yaşında sokağa atılan. O çocuğun yaraları büyük. Sizin de vardır. Yani kilisede çok karşılaştım ve belki hele utanç toplumu olduğumuz için birçok şeyi paylaşmaktan utanıyoruz. Herkesle de paylaşmayabilirsiniz, haklısınız ve paylaşmayın da. Güvenilir insanlarla paylaşın ve sevgi gösterecek insanlarla paylaşın ama paylaşın. Taciz çok yaygın ülkemizde. cinsel taciz olsun, duygusal taciz olsun, özellikle kız çocuklarına karşı olsun. Bütün bunlar çok yaygın. Erkek çocuklara da. Babalık çok zayıf. Ve onun bütün bunların yaralarını hepimiz bir şekilde bir şeyler taşıyoruz. Onun için çizgilerimiz allak bullak olabilir ama Tanrı düzeltmek istiyor. Fakat o üsttekinde devam ediyorsak da o kişi belli şeylere hazır değil demek. Belli şeyler yapamayacak çünkü temel bir unsur, gerçek vardır. Yaralı insan yaralar. Şifa bulmadıysa da o insan yaralıya yaralıya insanları hizmet etmeye çalışacaktır. O zaman o yaralan insanlar da kaçıp gidecektir. Onun için bütün bunlarda dikkatli olmamız lazım. Ve karakter dediğimiz zaman, dediğimiz gibi o fikir değiştikçe bazı şeylerin doğal gelmesi lazım. Yani ben artık bu noktada bir kişiyi kırdığım zaman özür dilemem gerekir mi diye düşünmüyorum. Çünkü biliyorum özür dilemem gerektiğini. Bu doğal bir şey. Ya da işte kişi gelip ya da bağışlamam gerektiğini. Acaba bağışlayayım mı? Rab ne dersin? Bağışlayayım mı? Yok yani. Kutsal kitapta bağışlamazsan bağışlanmayacaksın diyor. Yani halen bunu anlamadıysam. Kusura bakmayın, benim biraz argo paylaşırım. Yani Rab alıştı bana. Bağışlıyor. Tam da olsun. Ama yani hakikaten yani zaman ilerledikçe biz artık Tanrı'nın düşünce tarzında düşünmeyi öğrenen insanlar olmamız lazım. Basit sorayım size. Burada kilisenizde yukarıda çayınız var. Yani siz çayı içerken döküyorsunuz ya da peçetenizi düşürüyorsunuz. Bakıp çekip gidiyor musunuz yoksa gidip alıp bir kağıt temizliyor musunuz onu? Ben birçok kişinin bakıp çekip gittiğini yani siz de görüyorum. Çünkü alışmışız. Erkeksek anamız aman evladım dokunma, erkeksin sen, biz bakarız, ben severiz, biz suyunu getiririz. Vardır ya öyle evde. Ana su getir. Barbie kız su getir. Herif koskoca kalkıp iki adım gidip suyu alamaz mutfaktan. Buna alıştırılmışız. Şimdi iman ettin diye de pat diye değişmiyorsun. Ama değişmeye ihtiyacın var. Ya da toplum içinde yani otobüse binerken falan bakıyorum şimdi işte yeni kapıda değil mi? Değişiyor Marmara'ya. Bekliyorum. Tren geliyor, herkes üşüştü. Ulan insanlar inecek bir defa önce. Ama herkes üşüştü kapıya, etrafına ve herkes dalacak. Ne yer kapacak ama %90'ı ayakta kalacak zaten. Şimdi geri durdum, bekledim yani bir anlamı yani bazı acaba hani demek istediğim şu var. Bütün bunlar diyeceksiniz ki aman ahlak dersi veriyor bu naziklik olmak. İngiltere'ye gitti ya mübarek. Tamam İngiliz gentlemeni olarak geri döndü filan. Değil. Bu bizim Tanrı'dan aldığımız sevgiden dolayı insana bakışımızla ilgili bir şey. İnsana saygı ve sevgiyle bakıyor muyum yoksa bu gidip insanları pisi pisine öldüren ve kendisini öldüren insanlar gibi hiç mi sayıyorum bir hayatı? Bu tür şeyler bizim imanlı olarak ne olduğumuzu yansıtıyor. Tamam, bitiriyoruz. Beceri yetenek. Bunu siz oradayken okuyun. Ama herkese Tanrı yetenek verdi. Hiçbiriniz boş değilsiniz. Geçmişte size birileri dediyse bundan ne köy ne kasaba olur inanmayın. Yalan bunlar. Ananız babanız dediyse bile bunu. Tanrı her birimizi sevinçle yarattı. Ve her birimizin katkıları var. Onun için bunları kullanın. Ama ille de öbürü gibi değil. Şimdi bakmayın bu kiliselerde ön taraftaki şeyler çok hani şey gözüküyor. Tapınma yönetiyor. Vaaz veriyor. Ama inanın bir gün yukarıda birisi çay yapmasın ondan çok daha fazla yakınırsınız. Ama kimin çay yaptığını biliyor musunuz burada acaba? Belki de biliyorsunuz bilmiyorum. Ama bizde birkaç sadık kardeş var hep onlar yapar. Ve arada bir onları bahsetmeye çalışırız. Ya da çocuk derslerini. Ya da başka şeyler. Yani Rab'de neyi yapabiliyorsanız sevinçle yapın. Beceri ve yeteneklerimizi ama ille hani Tanrı geliştiremez mi? Geliştirir. Yani tapınma yapmayan birisi ise siz tapınmayı yapabilirsiniz, edebilirsiniz. Yani biz de anamızdan vaaz vererek doymadık sonuçta. Bağırarak doğduk da belki ama yani her şeyi öğrenebiliriz, yaparız ama kullanın yeteneklerinizi. Kilise bir beden, burada da dediği gibi her eklemin yardımıyla kenetlenin. Ve küçük görmeyin hiçbir şeyi. Nitekim dediği gibi Kolosiller 3:7 23 Rab'den miras ödünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Bakın bizde bir sürü güzel atasözü vardır. Bazı da kötü deyimler vardır. O kadar köfte ne kadar ekmek, ne kadar ekmek ne kadar köfte mi? Hani patron bize hakkımızı yiyor, ben de yapmam bu işi. Hayır. Sen tam olarak yap işini. Burada diyor Rabbe yaparcasına. Sen doğruluk isteyen bir insansan, sen doğruyu yap. Çünkü sen doğruyu yapmazsan öbür adama doğru yapmadığını sorgulamaya hakkın yok o zaman. Onun için burada zevkle, bu bizim torunlardan bir tanesi, o kadar bir zevkle yiyor ki dondurmayı. Güzel söylediniz. Öbürü de sağ olsun tüplü dalış için hazırlanmış. Yani tabii yaparken de doğru yapın tabii. Yani yanlış şeyleri kullanmayın. Hikmetle yapın, doğru yapın tüplü dalışa geçerken bunun gibi. Yani Rab için yapıyorum dediğim gibi hani imanlı olmak ahmak olmak demek değildir. Aklınızı kullanın. Doğru yapın, iyi yapın. Ve insanlara farklı bir şey gösterin. Yanlış anlamayın, aferin bana değil ama dediğim gibi biz turizm işi yapıyoruz yıllardır. 20 yıldan fazladır. Ve bazen mesela diyelim bir ödeme geçiyor. Arıyorum alırarak. Diyorum ki ya kusura bakmayın birkaç gün gecikecek. Adamların cevabı hep şöyle. Ya biz seni tanımıyor muyuz? Hiç aramana bile gerek yok. Çünkü o insanlara hiçbir zaman onları aldatmayacağımı gösterdim. Her zaman zamanda, hatta zamandan önce ödediğimi gösterdim. Onun için o insan güveniyor. Ve biz de yaşantımızda öyle olmamız lazım. Yani patron olmadığı zaman bu adam buradan çalacak mı ya da burada düzgün yapacak mı işi kuşkusu olmasın. Çin hakkında ilginç bir şey okudum geçenlerde. Çin'de Hristiyanlık bölgeye bölge değişiyor ama bayağı baskı altında. Fakat çoğu Çinli iş adamı imanlıları işe almayı tercih ediyor. Neden? Çünkü dürüst olduklarını görüyor. Ve yakınmadan çalıştıklarını görüyor. Verdikleri. Ve bu hani öyle bir imanlı gazetede falan çıkmadı bu. Şeyde BBC'de çıktı. Yani onun için bizim tanıklığımız ve bu resimde göreceğimiz gibi lağım işleri bile bizi gülümsetebilir. Bu bizim bir yardım kuruluşu vardı. Bir okul temizliği yapmaya, köy okulunu tamir etmeye gittik. Kiliseden iki kardeş, bir tanesi zaten o mavi gömlekli Esat tesisatçı. Okul tuvaletleri tıkanmıştı. Berbat. Çocuklar tabii köy yeri, dağ köyü. Hani bakmayın bu doğu filan da değil. İzmir ili içinde. Ama çok geri. Ve çocuklar tabii kusura affedersiniz taş kullanmışlar temizlemek için. Dağın içine atmışlar. Hayatımda ilk kez tuvalet açılsın diye dua ettim orada. Hakikaten de hep beraber tuvalet açılsın diye dua ettik çünkü ve ikide bir işte başını sokuyordu lağımdan onu çıkartmak bunu temizlemek ama yine gülümsüyorlar. Yalnız Esat cazımız 2 sene önce kanserle yenildi ve Rabbin yanında şimdi erken yaşta ama sonuç olarak imanınızı sürdürüp yarışı bitirmek mümkün. Amin. İster yaralı olun böyle bu bacaklarını kaybetmiş. Zira sizi seven babanız Tanrı, Filipililer 1:6 dediği gibi size başladığı işi bitirecek güçtedir. Tanrı'nın gücüyle bitireceğiz. Dünyadaki gücümüze gidersek ben çoktan vazgeçmiş olurdum. Ki nitekim Rabbe de bunu dedim. En önde soruyordu yani ailenizin tepkisi. Babamın o tepkisinden bir kere bir bahçe, bir ağaç suluyorduk. Dedi ki bak bu ağaç nasıl yaşıyor? Tabii kökleri var filan dedim. Sen dedi köklerin yok oldu artık. Ve sonra dua etmiştim. Şimdi Rab sen tamamen ruhunla devralmazsan ben yapamayacağım bunu. Ve hepimiz için gerçek bu. Tanrı'yla yürürsek bitiririz ama Tanrısız başaramayız. O bir gerçek. Ve bazılarınızın durumu biliyorum benimkinden çok daha zor. Ama mesele sonuçta şuna geliyor. Biz istiyor muyuz? Bitirmek istiyor muyuz? Ve İşte şeyi demiştim sevgili, bununla bitiriyorum söz. Vah, bir saat oldu, özür dilerim. İşte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi ve bunların en üstünü de sevgidir. Bu 3 şey kalıcı. Ve gözümüzü onun için dünyada, şimdi Paris'teki olay, bir kardeşin dedi sanırım yanımda o paylaştı. Dedi ki morallerimiz bozuk. Belki dünya ve benim çok bozuluyor morallerim. Onları okudukça ve ümitsizliğe kapılıyoruz. Birçok şeyde ülkemizin durumunda olsun filan. Ve başımızı kaldırmamız lazım her zaman. Hani dağlara kaldırıyorum diyor. Rabbe onun için yakın olmak her zaman için çok önemli. Ve bazen ben çok zorlanıyorum Rabbe yakın olmaktan açıkçası. Dürüst olayım. Dua etmek zor geliyor. Önünde biraz uzun oturmak zor geliyor. Hemen koşup bir şey yapmak, etmek çok daha kolay. Ama gerçekten yaşamımız onda. Tanrı diyor ki onun için ne olur? Bak kalıcı üç şey var. Kaldır başını. İman, umut ve sevgi. İmanın kaynağı Tanrı'yı tanıyıp severek yaşayın. İmanın kaynağı Tanrı. Biz değiliz. Biz içimizden bir şeyler yaratmaya çalışmıyoruz. O getirip bizi imanda edebilmemiz için kapıları açıyor. Bu bilgeliktir. Ama iman ona Rabb'de yaşamak bilgeliktir. Güvenilir bir baba Tanrımızdan gelen umut sizi motive etsin. Dediğim gibi buna bakamadık ama İncil'de bakarsanız diyor ki Tanrı'dan gelen umut diyor. Ama biz zannediyoruz ki aynı dünyadaki umut gibi. İnşallah maşallah olacak. Sınava girdik inşallah kazanacağız. Değil. Tanrı'da saklıdır diyor umudumuz. O tür umut da kesin bir umut. Onun için o umudu bizi motive eden o umut olsun. Ve Tanrı'nın severek size yarattığı yeteneklerinizi ona sunun ve izin verin. O da derin sevgi karakterinizi oluştursun. Yani sevgi kalıcı. Çünkü başlangıçta da sevgi var. İncil'in sonunda da baktığımızda Tanrı yeniden yarattığında da tekrar sevgi var. Çünkü ilişki Tanrısı. Ve biz sevmeye çağrılmış bir halkız Tanrı halkı olarak. Bir dua edelim. Rab, babamız, göksel babamız çok laf bizi değiştirip kazandırmaz ama senin ruhun bizi değiştirir. Ve bizlere verdiğin kutsal ruhun için sana şükrediyoruz. Bizleri layık gördün, nasıl gördün bilmiyorum ama ruhunu paylaşacak derecede layık gördün. Ve bunun için şükrederiz. Ve bu dünyada yalnız bırakmadın bizi, yarışı bitirecek gücü ve isteği bize verdin. Rab, Davut'un dediği gibi istekli ruhla bizlere destek ol. Her bir kardeşimin konumunu biliyorsun. Belki hepimiz bazı zamanlar isteksizlik hissediyoruz, bezginlik hissediyoruz. Ama Rab, sende o sevginin tadıyla Rab tekrar bize güç ver o durumlara düştüğümüzde. Ve şu anda dua etmek istiyorum bu güzel topluluk için. Rab, onları istekli ruhla destek ol. Yaşamak için ve yaşamdan sırf başa çıkmak değil ama sevinçle yaşamak için Rab onlara destek ol, onları bereketle. Rab belki ana caddenin bir arkasındalar ki daha güzel bir bakıma ama senin gözünde hiçbir zaman arka saflarda değiller, ön saflardalar. Ve onları bu yönde bereketle Rab. Şu anda dertli olan, bezgin olanlarımızın ayaklarını, yüreklerini güçlendir. Sen bitti diyene kadar hiçbir şey bitmemiştir. Ve ümitsizliğe kapılanlarını bereketle Rab. Sen bitti diyene kadar hiçbir şey bitmemiştir. İhsan iste dua ederiz Rab babamız. Bizleri değiştirmeye devam et. Amin.